Merhaba, ben Nil. Kendi kendime sorduğum bazı soruları, üzerine kafa yorduğum sorunları, doğrusu yanlışı var mıdır karar veremediğim konuları, bazen de sadece merak ettiklerimi arkadaşlarıma soruyorum. Hepimizin alışık olduğu sana fikrini soran oldu mu kalıbına inat, sana soran oldu diyorum. Bugün Mine'yi arıyorum. Umarım arıyorum.
Alo.
Programımıza hoş geldin.
Merhaba.
Nasılsın?
İyiyim, çok teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Ne güzel geliyor sesin.
Evet, çok mutlu oldum seninle konuşacağım
Ay, çok tatlısın. Hadi Mine
için.
kimdir bize anlat.
Gözünü korkutmak gibi olmasın ama uykusunda bile konuşan bir kişidir yine. Uzun süre reklam yazarı olmak istemiş. Ancak kaderin cilvesiyle 12 yıl pazarlama deneyimin ardından da son 6 yıldır insan kaynakları müdürü olarak çalışan bir
Gerçekten hayat dediği şey insanı savurabiliyor ya.
çok enteresan. Ha, bir de emekli radyo programcısı.
Çok tatlı. O zaman Mine ben bırakıyorum, sen devam et.
Hayır, ama bir şey söyleyeceğim. 5 yıl radyo programı yaptım. Hiçbir program öncesinde bu kadar heyecanlanmadım seninle konuşacağım için, heyecanlandığım kadar.
Ya çok mutluyum.
Evet. Çünkü bu çok sevdiğim bir podcast. Yüzüm diye söylemiyorum. Çok hepsini dinledim. Çok keyif aldım gerçekten.
Ay, çok
Onu da
teşekkür ederim.
belirtmek
Hepsini dinlemek sabır işi. Vallahi tebrik ediyorum.
isterim. Çok
Sorun.
keyifliydi benim için de. Ben
Teşekkür
teşekkür
ederim.
ediyorum emeklerin için.
Ay, çok sağ ol. Sorulara geçiyorum o zaman.
Tamamdır.
Şimdi biz hep hani böyle erkeklerden şikayet ediyoruz, böyle bir kadınlara karşı bir eril bir dil kullanıyorlar diye. Hani o konuyu zaten yeteri kadar konuşuyoruz. Gerçi hani bilmiyorum, belki de yeteri kadar konuşmuyoruzdur ama ben kadınların kadınlara konuşmalarının, yani o dille ilgili bir şey sormak istiyorum. Mesela diyelim ki işte trafikte biri öndeki araba hoşuna gitmeyen bir hareket yapıyor ya da hatalı bir hareket yapıyor. Hemen bir kadın da şöyle diyebiliyor ya, kesin kadın şofördür. Ya ben bunu böyle anlamakta çok güçlük çekiyorum. Biz bunu daha
Evet.
erkeklerle çözemiyorken kadınlarla nasıl çözeceğiz sence? Kadının kadına yaptığı ayıp değil midir?
Ya bu benim çok üzerinde düşündüğüm, kafa yorduğum, hatta çevremdeki insanları da tabiri caizse biraz darladığım bir konu. Çünkü ben genel olarak zaten dilin kullanımıyla ilgili takıntılı bir insan olduğum için, hele ki hemcinslerimizle ilgili bu tür durumlar olduğu zaman gerçekten ben de senin dediğin gibi üzülüyorum biraz aslında. Mesela işte şey var. Belli başlı bazı kullanımlar var. İşte o mu ya, yarım akıllı falan. Yani genel olarak kadın ya da erkek, yani cinsiyet rollerinden ziyade, ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. Bizim cinsiyet ve politika diye bir dersimiz vardı. Bak, üzerinden kaç yıl geçmiş, yaşım ortaya çıkarmadan uzun yıllar diyeyim. Orada profesörümüzün söylediği çok güzel bir şey vardı. Yani hani tarih boyunca işte cinsiyet rolleri, politika ile ilgili gelişim vesaire, onları incelerken dedi ki, yani şey, çok bana ilginç geliyordu, geliyor dedi. Aynen senin söylediğin şekilde, yani hani işte feminizm, diğer hareketler vesaireler, bunun içinde erkeklerin bir şekilde tepki vermesini anlayabiliyorum ama mesela kadınların sanki aynı cinsten değillermişçesine, yani orada bir hani bir paydaşlık duygusu olur normalde, beklersin bunu. Hani sanki öyle değil, karşı tarafta yer alıyormuş gibi söylemlerde bulunması ya da davranışın içine girmesi bana çok ilginç gelmiş demişti, biliyor demişti. Mesela bu çok kalmış aklımda. Ben dediğim gibi hepsini dinledim programların, ama özellikle Sinem'le olan diyaloğunuz çok hoşuma gitti. Böyle ayağa falan kalktım heyecanlar. Çünkü bu benim üzerine çok düşündüğüm bir şey. Örnek veriyorum, işte iş yerinde bir arkadaşınla karşılaşıyorsun. İşte sana bir yorum yapıyor böyle, ya da insanların içinde yorum yapıyor. Bizim eski iş yerinde bir arkadaşımız vardı, ama incelediğimiz zaman bunun sadece kadınlara yönelik bir davranış olduğunu gördük. Yani onun altında yatan başka sıkıntılar vardı bence bu davranışının. İşte mesela yemek yiyoruz hep birlikte, diyor ki, örnek veriyorum, işte Ayşe'cim diyor, ya gülerken senin gözlerin etrafına kadar kırışıyor falan. E şimdi kız ne yapsın yani, çorbasını atıp gidip estetik mi yaptırsın mesela, yani bunu neden söylüyorsun, bu neye hizmet ediyor mesela o anda? Ya da işte genel olarak kadınlarla ilgili söylemleri vesaire, sıkıntılı bir profildi mesela o. Ben de ona bir mail attım. Dedim ki, sen çok iyi bir insan olabilirsin. Seni çok seven arkadaşların da olabilir. Ama ben de böyle bir sevgi mevcut değil. Lütfen bir daha konuşmayalım diye yaz.
Oo, mükemmel.
Şirket koridorlarında bayağı yankı uyandırmıştı o e-mail. Çünkü şuraya bağlayacağım. Ben günün sonunda bütün söylemlerimizin, bütün iletişimimizin altında yatan niyete biraz bakmak gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bir arkadaşım vardı. Son derece bilinçli, işte oturduğun zaman saatlerce farklı konularda konuşabileceğim bir arkadaşım. Ama aynı arkadaşım, o da senin gibi böyle çok sağlam bir taraftar olarak maça gidiyordu mesela. Kar maskesi ile gidiyordu. Kar maskesini takıp deli gibi küfür ediyordu mesela. Bu benim anlayabileceğim bir şey değil yani. Hani, ettiği küfürler de sonuçta yani cinsiyetçi küfürler baktığınız zaman.
Evet, doğru.
Hem cinsiyle ilgili şeyler söylüyor. Yani bunu da mesela konumlandıramıyordum kafamda ve bunu onunla da konuştuğum zaman dedi ki o kadar dilimize yerleşmiş ki yani hani değiştirmek çok zor. Ama bence bununla ilgili bir bilinç yaratmalıyız diye düşünüyorum. Benim bir kumbaram var. Her cinsiyetçi küfür edildiğinde ortamda 1 lira vermek zorunda kişiler.
Çok. Ne kadar zengin böyle olmuş olmalısın.
Nasıl?
Zengin olmuş olmalısın diyorum.
Tabii kesinlikle aynen. O paraları da bir şekilde hem cinslerime destek olmak için kullanıyorum.
Aa, çok güzelmiş.
Yani farklı kaynaklarda.
Ya bunu bayağı bir insanla paylaşsana ya. Böyle bir akım başlatabilirsin. Çok güzel. Ben yapacağım bundan sonra.
Evet gerçekten çok hani konuştuğumuz bir şey ya böyle can acıtıyor. Yani 1 lira olarak baktığınız zaman şeydir ama bunu diline çok yerleştirmiş insan için ciddi bir yekün tutabiliyor bu aslında baktığınız zaman yani.
Doğru mesela şey sen ofisten örnek verince işte göz kırışması falan filan. Yüksek ihtimal o kadın akşam eve gittiği zaman aynanın karşısından ayrılamadı. Sürekli güldü ne kadar kırışıyor bakmaya çalıştı falan. Halbuki o onun yüzünün yaşanmışlığının. Hayat tecrübesinin aslında yüze yansımış hali. Kendisini rahatsız etmediği müddetçe kimseyi ilgilendirmez.
Kesinlikle öyle ve bir amaca da hizmet etmeli. Örnek veriyorum senin gömleğinin omuzu toz olmuştur. Ben sana diyebilirim ki yani Nilcim istersen bir silkele hani duvara sürünmüşsün bir şey. Sen o anda ona bir şey yapabilirsin tamam ama gözünün kırışıklığına yani neden bunu söylüyorsun? Bu neye hizmet ediyor mesela? Ya da mesela diyor ki arkadaşımız çok şık bir pantolon giymiş. Herkes ona iltifat ediyor. Aa harika çok yakışmış falan. Hemen kötü bir şey söyleme işte. Ya paçalı biraz kısa mı sanki falan. Yani anlatabildim mi? Hani her söyleminde böyle. Dolayısıyla orada başka altta yatan başka sıkıntılar var diye düşünüyorum. Mesela geçen gün bir makale okudum. Çok hoşuma gitti. Belki sana denk gelmişsindir. Şu anda şeyin üzerinde tartışıyorlar. Yani history mesela. Yani history. Neden hani böyle o kadar derinliymişler bu olayı. Yani aslında bu dünyanın da hani biraz kafa yorduğu bir konu bence. Ve üzerinde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten dil çok önemli. İletişim bize hizmet ediyor, bize hizmet eden bir şey. Dolayısıyla da bunu doğru konumlandırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir amaca hizmet etmiyorsa ya da o kelimenin yerine daha güzel bir kelime kullanabileceksen onu kullanman daha iyi olur gibi düşünüyorum. Yani çok da üstten konuşmak istemiyorum ama bu hakikaten üzerine kafa yorduğum bir konu benim. Evet, çok takıntılı olduğum bir konu hatta.
Bence de. Yani mesela şey ben böyle günlük hayatımda sürekli küfür kullanan falan bir insan değilim. Ama hani kullanacağım zaman hani bize verilmiş bir takım çeşitli küfürler var ya yani hani çok da fazla seçeneğin yok. Hani onun yerine kendi küfürümü oluşturabilirim aslında cinsiyetçi olmaya.
Ve çok komik şeyler çıkıyor. Bak biz bunu bir arkadaşımla yaptık. Hususi buna kafa yorduk yani. Tabii şimdi şu anda söyleyemiyorum ama yayının da kalitesi açısından. Ama o kadar komik şeyler çıktı sonra kıkır kıkır güldük mesela. Olabilir yani buna kafa yorduğun zaman hele ki sen yani mesela sen hani kaleminle hayatımı idame ettiren bir insan olarak ve yaratıcı tarafı olan bir insan olarak çok komik, çok yaratıcı şeyler çıkar diye düşünüyorum ben senden.
Hadi deneyeceğim bakalım. Hem kumbarayı deneyeceğim hem de bunu deneyeceğim.
Tamam, süper.
Tamam, o zaman ikinci soruya geçiyorum. Ya aslında bu sorunun tam da bir cevabı olmayabilir ama benim kendimce kendi hayatımla ve başkalarının hayatıyla ilgili merak ettiğim bir şey. Ya sence başka bir hayat gerçekten mümkün mü? Yoksa bu beyaz yakanın gelecek için kendine yarattığı bir avuntu, bir oyalanma mı? Yani hep bir beklediğimiz işte bir 10 sene sonra bilmem nerede olacağım, 10 sene sonra bilmem nerede bir evim olacak, pansiyonum olacak, kafem olacak, o olacak, bu olacak falan bir şeyler var. Ama bu ülke şartlarında gerçekten başka bir hayat mümkün mü?
Ya bu işte benim eşimle konuştuğum, arkadaşlarımla konuştuğum dediğin gibi hakikaten çok yaygın bir şey aslında. Herkesin öyle ya da böyle mutlaka böyle bir hayali var. Benim bunu hayata geçiren arkadaşlarım da oldu. İşte Datça'ya, Bodrum'a yerleşip işte kitapçı açıp, kafe açıp ya da farklı şeyler yapan ya da hiçbir şey yapmayan sadece oraya yerleşmiş emekli bir hayali kurup onu gerçekleştirmiş arkadaşlarım da var. Onlarla konuştuğumuzda da mesela ben de soruyorum bunu. Yani mümkün mü diyorum, yapılabilir bir şey mi bu gerçekten? Ya da işte görüyorum mesela sosyal medyada çok imreniyorum işte kompost yapmak var. Şimdi ben şişimin göbeğini nasıl kompost edeyim diye Allah aşkına, yani saksıların dibine mi şey yapayım?
Yumurta
yani,
kabuklarını.
Hayal kuruyorsun evet, ama biraz da onun gerçekleştirilebilir tarafına bakmak lazım. Mesela o arkadaşlarımla konuştuğum zaman şunu fark ettim. Şöyle bir tespitim oldu. Aslında bu insanlar profil itibariyle işte İstanbul'da, Ankara'da nasıl yaşıyorlarsa şu anda aslında aynı hayatı sürdürüyorlar. Yani orada da bir sosyal çevreleri var. İşte benzer şeyler yapıyor. Anlatabildim mi? Sadece o denklemden işte büyük şehrin koşuşturmacasını çekip çıkarmışlar. Ha, orada da farklı zorluklarla karşılaştı. İşte birinin evine akrep girmiş mesela, krize girmiş. Yani evde sinek olunca bile çok etkilenen bir arkadaşım mesela. Akrep size diyor, karşılaştım hani ne yapacağım diyor o anda mesela. Onunla ilgili şeyler bu sefer çözümler üretmeye başlıyoruz. Dolayısıyla şunu diyeceğim, yani ne kadar istediğinize bağlı. Bu aslında herhangi bir hayalle ilgili geçerli bir, olan bir durum. Yani ne kadar istiyorsun sen bunu? Sen büyük şehir insanı mısın? Ya işte ben tabii bilmiyorum, karantina sonrası da bu da değişebilir de. İnsanların öncelikleri değişti ama. Ya işte ben yaşayamam ya, yani ayda iki kere tiyatroya gitmeden, ne bileyim işte şuradaki şu mekanı müdavimlik durumum söz konusu gitmeden yapamam mı diyorsun? Yoksa orada da farklı müdavimlikler, farklı alışkanlıklar geliştirebilirim, kendime güveniyorum mu diyorsun? Ya da kitaplarımla işte Netflix'imle mutluyum, ben orada da yaşarım mı diyorsun? Yani aslında biraz insanın beklentisine bağlı. Mümkün mü diye soruna dönecek olursa bence mümkün. Hı. Ama kim neyi ne kadar istiyor, imkanları ölçüsünde ne kadarını gerçekleştirebiliyor, ona bağlı birazcık.
Ya mesela şey işte evet, oralarda bir sosyal çevre bulunabiliyor. İşte tabii ki iş de bulunabilir ama hani genelde mesela beni o taraf anlamında korkutan şey maddiyat. Yani tabii, zaten İstanbul'da tabii büyük büyük paralar kazanıp yaşamıyorum ama hani hı-hı, yine de yani ne bileyim işte hani kiramı ödeyebiliyorum, faturalarımı ödeyebiliyorum ve senin biraz önce söylediğin tiyatrodur, sinemadır, belki hı-hı, yılda bir kere bir yurt dışıdır falan gibi şeyleri yapabiliyorum ya. Mesela oraya hı-hı gidip tırnak işareti içinde söylüyorum, vasıfsız bir iş yapmaya ben çok tamamım. Verin bana işte atıyorum Doblo'yu. Sonra da deyin ki sen bunu bütün gün işte Kaş'ta, Bodrum'da, nerede, Ayvalık'ta şey yapacaksın, gezeceksin, restoranlara zeytinyağı, şarap dağıtacaksın. O kadar tamamım ki. Ama o parayla yaşayabilir miyim? O beni korkutuyor.
Sen bence de bunu yapabilecek bir profesin bu arada. Ben de seni öyle görüyorum. Hani oradaki o işte farklı dedim öncelikler derken aslında onu da söylemek istedim. Hmm. Yani çok egolu birisi mesela bu dediğini yapamaz yani. Aman biri görür bir şey falan diye düşünebilir. Ama sen öyle bir insan değilsen. Ama şöyle de bir şey söylüyorlar. Aynı şeyi ben de sordum. Hemen hemen hepsi, ben de böyle ufak çaplı bir kamuoyu araştırması yaptım. Onlara soruyorum hani çünkü bu bizim de üzerinde konuştuğumuz şey. Diyorlar ki yani İstanbul'da sen domatesi işte örnek veriyorum. Gene Şişli fiyatlarından örnek vermem gerekir. Çünkü Anadolu yakası da Şişli'de fark ediyor mesela.
Olabilir.
İşte domatesi sen 8 liraya alıyorsan kilosunu. Burada ne bileyim Ayşe teyzenin bahçesinden, bostanından biz 2 liraya 3 liraya alabiliyoruz diyor. Yani harcaman da ona göre oluyor. Dolayısıyla hayatını işte adı her neyse daha minimalize edebiliyorsan, küçültebiliyorsan, büyük büyük harcamaların yoksa aslında idame ettirebiliyorsun düzenli bir gelirin varsa. Ama hepsi şunu söyledi. Yani bir altında bir güvenlik ağın olursa da fena olmaz yani. Kenara 3-5 birikim yapmış gidersen daha rahat edersin. Daha çok esnek hareket edebilirsin dediler yani.
Hadi inşallah.
Valla bekliyorum adresini.
ilk önce birikim yapmaya inşallah. Sonra devamı hadi bakalım. Yaparım. Bak, gibi yani bir ara
kumbaradan yapacağım. Kumbaradan da faydası açık olur yani.
Evet. Arkadaşlarıma teşekkür mailleri atacağım sonra. Sizin sayenizde Kaş'tayım. Teşekkürler. Tamam, o zaman üçüncü soruma geçiyorum. Şimdi tamam. Bunu hayatın bir sürü yerine şey yapabilirim, bağlayabilirim. Teknoloji gerçekten bir nimet mi diye soracağım. Yoksa hayatımızı mı zorlaştırıyor? Yani bu çok klasik bir örnek ama hani bizim çocukluğumuz ve sokaklarda, yani sokaktan eve girmememiz. Ama şimdiki çocukların işte iPad vesaire ve evdeki hayatları, ne bileyim işte bir tıkla her şeyi halledebiliyor olmamız falan. Ya da izlediğimiz şeyler bile, yani bilmiyorum, ben 20 sene önceki bir diziyi izlediğimde, şu an izlediğimde aldığım keyifle şimdi izlediğim bir şeydeki aldığım keyif genelde eşleşmiyor. Eskiyi daha çok seviyor oluyorum. Halbuki anlattığı hikayeler falan aynı ama sanki görsel dil, teknoloji, teknik o kadar iyi ki sen hikayeye yeteri kadar önem verilmiyormuş gibi falan. O yüzden teknoloji birçok şeyi kolaylaştırsa da sana da bir yandan zorlaştırıyor hayatı gibi geliyor mu?
Çok ben seninle hep hemfikirmişim gibi oldu ama gerçekten bunlar benim laflarım. Yani ben seni söylüyorum arkadaşlarıma, eşime, dostuma. Şöyle, rahmetli babaannem bir lafı vardı. Sokak kokmuşsun derdi bana. Çünkü sabah bir çıkardım, akşama kadar oynardık yani sokak. Sokak kokmak diye bir şey vardı yani. Çok iyi. Ve onun o keyfi, işte sokakta oyun oynamak. Bir kere bende iki sorun var. Şimdi teknoloji tabii ki belli noktalarda nimet ama iki sorunu da beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Hem çocuklar için hem bizler için. Birincisi kesinlikle yaratıcılığı öldürüyor. Yani işte sokakta oynamaktan bahsettik. Biz dut ağacının üstüne işte kurdeleler bağlayıp bir şeyler, türler, örtüler bağlayıp tiyatro yapmıştık mesela. Ay. İşte orada bir tiyatro oyunu sergilemiştik. İşte küçük kadınları okuduğumuz yazdı o. Küçük kadınları sahnelemiştik falan. Böyle bir şey yani. Baktığı zaman 8-9 yaşındayız ama. Mesela bu yaratıcılık gerektiren şey. Kimse bize demedi ki hadi çocuklar siz bir tiyatro oyunu sergileyin falan. Öyle bir şey demedik. Kitap okuyorduk ve bir şekilde onu hayata geçirmiştik. Örnek veriyorum. Yaratıcılık kesinlikle öldürdüğünü düşünüyorum. Kolaycılaştırıyor. Bizim için de mesela yani ben gençliğimden örnek vereyim. Günde bir kitap okuduğumu hatırlıyorum. Değil? Yani 500-600 sayfa okuduğumu hatırlıyorum. Yani vakit vardı çünkü. Şimdi sosyal medyadan odur budur bölünüyorsun. Bir şey oluyor abi dizinizin bir sezon bitireyim falan. Öyle şeyler oluyor. Daha az okuyorum mesela kendi adıma. Bu üzerinde çalıştığım bir şey. Yani bunu eski kadar belki olmaz ama yine bir sayısını arttırmak istiyorum. Yani kendi kendime hedefler koyuyorum vesaire gibi. Çünkü onun tadını hiçbir şey vermiyor yani. Ne bir dizi, ne farklı bir şey. O yaratıcılığı kesinlikle öldürdüğünü düşünüyorum teknolojinin. İkincisi de bence biraz savunmasız kılıyor bizi. Hmm. Yani şöyle savunmasız kılıyor. İşte çocuklardan yine gidecek olursak ya bir düşüp dizinin yaralamanın, o dizindeki o kabuğu böyle koparmanın da bir ayrı tadı vardı ya. Yani ne bileyim şimdi böyle aman oraya gitme, ona dokunma. İşte tamam çevrede sıkıntılı yani bir sürü problem var sokakta da şu anda çocukları o rahatlıkla tabii ki dışarı çıkaramıyor olabilir ebeveynler ama yani o zaman da şimdi biraz daha büyüdüklerinde bir durumla karşılaştıkları zaman da biraz afallıyorlar bence.
Tabii kavanozda yaşamış gibi oluyorsun çünkü yani.
Nasıl? Demedim, pardon.
Kavanozda yaşıyormuşsun gibi oluyor. Aynen. Sonra bir anda atıyorlar
çok
seni.
Evet. Çok korunaklı. Ya da işte tamam şey süper bir rahatlık. İşte bir tuşla sipariş veriyorsun. O çok güzel. Market alışverişin geliyor. İşte su siparişi verebiliyorsun. Bu mesela çok beni rahatsız eden, vicdanı yük oluşturan bir şey oldu bu pandemi süresince. Hmm. Yani tamam senin su içmen lazım. Evet ama o adamın da kendini bir şekilde koruması lazım yani. Ve su getiriyor sana ya da siparişini getiriyor mesela. Anlatabildim mi? O bambaşka boyutları var tabii ama. Hmm. Yani... Orada bir kendimi kötü hissettim mesela. Tamam sen süper kendine güveniyorsun, şey yapıyorsun, güveni alıyorsun kendini. Ben bir de risk grubu olduğum için hiç çıkmadım. Alerjik astımım olduğu için. Ama o zaman çok bencilce değil mi yani? Bu karşı tarafı düşünmüyorsun. Ama bir taraftan da onun işi ve ondan hayatını kazanıyor vesaire gibi. Öyle etik dilemalara girdim yani kendi içimde.
Ben de çok zor, özellikle ilk bir ay Allah'ım işte atıyorum işte yayın evi diyor ki sipariş vermezseniz biz batarız, sipariş versem kargocuya bir şey olacak, hiçbir şey yapmayayım okey her şeyimi kendim alayım, bir yandan hiçbir şey satın alınamazsa bu insanlar işsiz mi kalacak, ama neyse ki tabii ben bunlara kendi kendime cevap bulana kadar zaten andığım kadarıyla internet satışları patladı, herkes o kadar düşünmüyor olabilir. Peki, başka bir şey soracağım. Bonus bir soru. Bir tane arkadaşımla konuşurken o söyledi de. Dünyadaki yani bütün insanları düşün ve bütün tarihi düşün. Kimle 24 saat vakit geçirmek isterdin?
Güzel soru.
Çok zor biliyorum. O yüzden ilk aklına geleni söyle.
Ya iki kişi geldi. Birisini tanımıyorsun, birisini tanıyorsun. Birisi anneannem. Yani müthiş bir insan gerçekten. Yani 82 yaşında ama hani işte Çin yemeği de yersin onunla. Bir dizi izleyip onun üzerinde de tartışırsın. İşte asla sıkılmam yani. 24 saat değil 96 saat geçiririm anneannemle.
Koz yatağında oturan anneanne değil mi?
Evet, evet. Gördün mü? Üzerine çarşaf atıp sarıldığım anneannem.
Evet gördüm. Çok komiksin.
Çünkü yani çok özlemiştim ve 4 aydan sonra artık gitmem gerekiyordu. Evet. Gerçekten öyle bir çözüm buldum. Hmm. İkincisi ise nedense aklıma şey geldi. Çünkü çok takdir ettiğim, çok sevdiğim bir insan gerçekten. Betül Mardin.
Çok güzelmiş.
Ondan da çok şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. Yani biraz bencilce belki ama çok zenginleşerek çıkarım herhalde o 24 saatin sonunda gibi geldi.
Evet. Yani hem eğlenirsin hem öğrenirsin. Belki ağlarsın falan hani böyle evet, güzel bir 24 saat. Bütün duyguları
yaşayabileceğim birisi gibi hissediyorum.
Evet, evet doğru. Çok güzel örnekmiş. Teşekkür ediyorum.
Peki ikisi de bizim üniversitemiz değil yani. Bunu fark ettik mi şu anda?
Evet. Ben Justin Bieber'la geçirmek isterdim falan diyorum şimdi.
Sen peki?
Ya bilmiyorum. Çok gerçekten o kadar zor bir soru ki.
Çok zor değil mi?
Benim bunu düşünmem lazım Mine. Ben sonuçta şu an bir yayının temsil ediyorum. Lapt diye bir şey söyleyemem.
Sen bana bunu özelden söyle. Çok merak ediyorum cevabını çünkü.
Tamam ben düşüneceğim sana yazacağım. Tamam, senin harika. Bana soru hazırladığını hem aşırı eminim zaten hem de biliyorum. O yüzden soruları rica ediyorum.
Bu yine 2 gün önce LinkedIn'de gördüm. O günden beri düşünüyorum üzerine. Hani tabii de insan kaynakları açısından da düşünüyorum bunu da. Şöyle bir şey yapmış bir şirket. Amerika'da bir şirket. Ofisin girişine 3 tane kase koymuşlar. Ve içinde kırmızı, yeşil ve sarı bileklikler var. Kırmızı bileklikleri takanlar diyor ki kesinlikle hiçbir interaksiyona girmeyin benimle yani dokunmayın hani yaklaşmayın yani sosyal mesafenin de haricinde yani işte bir şey alıp vermeyin kağıt kalem vesaire yani kesinlikle hiçbir şey yok dokunma söz konusu değil sarı işte tamam yani şartlı beşlik yapabiliriz ama hani çok da sarılıp kucaklaşmasak olur falan yeşil de ben hepsine okeyim yani problem yok bence hepimiz atlattık sarılabiliriz de konuşabiliriz vesaire. Burada tabii farklı yaklaşımlar var bu dönemde. Yani mesela bu senin o kişiyle olan arkadaşlığını, iletişimini etkileyecek bir şey mi? Mesela ben daha dokunmatik birisiyimdir ama sen kırmızı renkli bileklik takıyorsun. Bu sence arkadaşlığımızı etkiler mi bizim? Yani o sonuçta o tercihe saygı duyar mısın yoksa hani bir reaksiyon verir misin yani? Nil sen de biraz abartıyorsun mu derim ben mesela. Bunun üzerine düşünüyorum 2 gündür.
Güzelmiş ben de düşüneceğim. Ay, kesilmedi
yani.
Değil mi?
Hah
tamam.
Ne sen ne ilk çağrıştırdı sen? Farklı renkte 2,5'tayız yani. Hani
ya ben önce şeyi düşündüm biliyor musun? Kendi vereceğim reaksiyonun ziyade aynı iş yerinde böyle bir şey söz konusu olduğunda ben ne kadar kırmızıyı da tercih etsem yeşiller birbirine sarıldığı müddetçe ben hala tehlikedeyim ya. Hani
ha, doğru tabii.
Ben direkt şirket bazında bir düşündüm ama sonra kişisel olarak düşünüyorum. Ben galiba arkadaşlığım konusunda herhangi bir etki yaşamam. Okey ben ne kadar bilinçli bir insan benden de bilinçliymiş. Okey derim. Ama hani atıyorum tabii yeşil takan bir insansan bu kadar kırmızı hakkında öyle düşünür müydüm bilmiyorum ama ben sarı takardım sanırım. Hani kırmızı kadar belki şey yapamazdım. O yüzden hani ben saygı duyardım gibi geliyor ama yeşil takanların cevabını çok merak ediyorum.
Evet değil mi? Yani orada biraz şöyle bu arada işleri bütün önlemleri alıyor işte. Bir kere 2 farklı noktada ateş ölçülüyor. Diğer tüm hijyen önlemleri her şey tam. Bu sadece bireysel seviyede hani kişilerin tercihleriyle ilgili şey. Çünkü aslında bir de işin psikolojik boyutu var ya yani hani dokunduğun yerin hemen arkasından dezenfekte eden profiller var. Evet. İşte daha farklı yaklaşanlar. Oradaki o farklılıklar nasıl etkileyecek bundan sonraki sosyal iletişimimizi onu biraz merak ettiğim için sordum aslında.
Evet evet çok güzel soracağım. Mesela şey oluyor ben şimdi işe gidiyorum bir aydır. İşte hani sigara içmeye falan çıktığımızda biri çakmağını istiyor şimdi. Veriyorsun hani şimdi pardon korona var çakmağımı veremem yapmamak için. Her çakmağı geri aldığımda dezenfekte ediyorum. Sonra o insana da böyle yandan yandan bir bakıyorum. Acaba rahatsız oldu mu benim dezenfekte etmemden diye. Halbuki onun belki bana biraz yandan yandan bakıp bu kız rahatsız oldu mu çakmağı istememden demesi gerekiyor galiba ama ben ona da bir şey koyuyorum yani hani hadi bir empati yapayım diye. Ama kim neye dokunsa fısfıslıyorum yani yapacak bir şey yok.
Evet değil mi? O yani bir şekilde hani hepimizin yine o aynı bilinçle devam etmesi gerekiyor biraz daha görünen o ki. Ben de niye bu soruyu sordum yine biraz bencilce belki ama Aylardır ofisten uzağım. Arkadaşlarım ofisi çok özledi. O yüzden böyle bir şey düşünüyorum. Onun için de sorayım istedim sana.
Çok iyi yaptın. Sen bu arada neyi takardın?
Ben galiba ben de sarı takardım.
Bence
ben de sarıyı takardım yani. Hani bir şeyim var çünkü. Bir çizgim var galiba o noktada. Evet.
Ya şey, çünkü eğer dikkat etmezsek şey bende sadece korku yaratıyor. Ben kendi adıma evde de kalmaya devam ederim. Yaşarım da hani bunu dert etmem, sıkılmam da ama işte işe gitmeye devam ettikçe, işte metrobüse binmeye devam ettikçe vesaire sevdiklerini görmekten gittikçe daha da uzaklaşıyorsun ya. O beni çok korkutuyor. O yüzden Allah'ım ne olur çabuk bitsin. Yani kimseye sarılmıyor olsam bile artık babamı, annemi, babaannemi neyse yani hani daha az görmeye çalıştığım insanları ya hiç temas kurmadığım insanları görmek istiyorum.
Tabii. Yani bir hızlandırmak için aslında o süreci biraz daha bitirmek adına da bir çaba var değil mi?
Aynen öyle.
Umarım biter bir an önce.
Siz hiç tatil planı yapabiliyor musunuz? Peki senin gerçi durumun şey ama astımdan dolayı.
Yani arkadaşlarımızla şey konuştuk böyle izole hani bir ev gibi falan bir şey düşündük. Yani hani otel falan olmaz da ev kiralayabiliriz gibi düşündük ama bilmiyorum ne zaman hayata geçer bu. Yaz bitmeden olur mu yoksa daha Eylül'e doğru mu olur falan diye.
Bu senenin kazananları bence de Airbnb'ler ve apart oteller olacak.
Değil mi? Evet. Öyle görünüyor. Ama Airbnb de çok acıklı bir basın açıklaması yaptı geçen gün. Çok üzüldüm.
Ne dedi?
Gördün mü?
Yok görmedim.
Şeyi yanlış söylemeyeyim kaç yıl oldu da örnek veriyorum işte. 6 yılda kazandığımız her şeyi 3 ayda kaybettik demiş. Oo. Yani yüzdeler çok fena gerçekten. Ama şey de söylemiş tabii. Aslında bu konuştuğumuzu destekleyen bir şey de söylemiş. Artık tamamıyla yurt içi turizmi döndü demiş yani. Evet. Demiş.
Mine senle konuşunca podcast'i nasıl şeyinden çıkartıp normal telefon konuşmasına döndürdüm ama evet, tatil var mı?
Ama başlarken söyledim uykumda bile konuşuyorum diye özür diliyorum.
Saçma ama ben yaptım bunu. Ben yaptım. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için çok mutlu oldum.
Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. İyi yayınlar diliyorum. Devamı gelsin. İnşallah daha da genişleyerek devam etsin. Keyifle takip ediyorum.
Çok teşekkür ettim. Çok öpüyorum. Çok selamlar.
Evet, ben bye de bye. Çok öptüm. Hoşça kal.
Bye bye.